Ayrım 35.
İvan Matveyeviç titrek ellerini kaldırarak "Hadi içelim be kardeşim" dedi. "Evet, kanuna uygun içelim vallahi. Başarırsak 2 yıl sonra aynı oyunu tekrarlarız. Kanundan ayrılmıyoruz ki. Asla. Hadi bir daha içelim. İçelim." İvan Matveyeviç'in aklına bir şey gelerek tasalandı. "Ya oblama imzalamak istemez de Alman'a yazarsa, o zaman iş kötü, dava falan açamayız. Kız kardeşim bakire değil ki, dul nihayet. Oblama oturup da mektup yazacak öyle mi? 2 yıl sonra belki. İmzalamazsan o ne yapacağımı bilirim. Sakın, sakın aman Allah korusun her şeyi berbat edersin. Kendisine karşı zor kullandığımızı söyler. Dayaktan filan söz eder. O zaman iş ağır ceza davasına dökülür. Hayır, sakın zor kullanma. Ne yap biliyor musun? Onunla yemek yerken işi içkiye dök. Vodka'dan hoşlanıyor. Biraz başı döndü mü bana işaret et, senedi getireyim. Kaç para olduğuna bakmaz bile. Kontratı imzaladığı gibi bunu da imzalar. Yılda 2 şahide imzalattık mı, ne kadar inkar etse para etmez. Bir beyzade sarhoşlukla imza attığını açıklamaktan utanır. İşin kanuna aykırı tarafı olmaz. Mükemmel. Bırakalım o zaman Oblomovka mirasçılarına kalsın. Bırakalım gitsin. Çekelim birer tane daha. Enayilerin şerefine. Şimdi biraz gerilere, Stoltz'un Oblomov'un isim gününe gelmesinden önceki bir zamana ve Viborg mahallesinden çok uzak bir yere gidelim. Okuyucu orada bildiği insanlara rastlayacak. Stoltz ya Oblomov sormadığı için ya da mahsus kendi hayatında olup biten her şeyi anlatmamıştı. Stoltz bir gün Paris'in bir bulvarında dalgın geziniyor, gelip geçenlere, mağazaların vitrinlerine bakıyordu. Epey zamandır Rusya'dan mektup almamıştı. Canı sıkılıyordu. Postaya 3 mektup daha atmış, eve dönmek üzereydi. Birdenbire gözleri fal taşı gibi açıldı. Sonra tekrar sakinleşti. 2 kadının bulvardan geçip mağazaya girdiklerini görmüştü. Yok canım, ne münasebet. Onlar olsa haber alırdım. Onlar değildir. Ama yine de mağazanın önüne geldi. Camdan içerideki kadınlara baktı. Bir şey göremiyordu. Arkalarını cam ekrana dönmüşlerdi. Mağazaya girdi ve bir şey sordu. Kadınlardan biri arkasına döndü. Stoltz karşısında Olga Elinsky'yi gördü. Neredeyse tanıyamayacaktı. Ona doğru atılmak isterken durdu ve baka kaldı. Aman yarabbi, ne kadar değişmişti. Hem Olga hem değil. Yüz onun yüzüydü ama ne kadar solgundu. Gözleri biraz içeri kaçmış, dudaklarındaki çocuksu gülümseme uçmuş, eski kayıtsızlığından, saflığından eser kalmamıştı. Kaşlarının üstünde ciddi yahut dertli bir düşünce okunuyordu. Gözleri eskiden bilmedikleri, söylemedikleri bir şey söylüyorlardı. Dalgınlık mı, keder mi, anlaşılamayan bir ifade vardı yüzünde. Stoltz yanına yaklaştı. Olga hafifçe kaşlarını çattı. Ona bir an kuşkuyla baktı. Sonra tanıdı. Kaşları doğruldu, gözleri sevinçle parladı. Bu sevinç coşkun değil, sakin ve derin bir sevinçti. Bir kardeş sevdiği bir kardeşini görünce böyle sevinirdi. Stoltz'un içine işleyen ve kalbini şefkatle dolduran bir sesle "Olur şey değil, sahi siz misiniz?" dedi. Teyzesi hemen onlara döndü ve üçü birden konuşmaya başladılar. Stoltz mektup yazmadıkları için sitem etti. Onlar da özür dilediler. Geleli daha 2 gün olmuş. Onu her tarafta sormuşlar. Aradıkları bir adresten de Lyon'a gittiğini öğrenmişler. Ne yapacaklarını şaşırmışlar. "Peki nasıl oldu da geldiniz? Niçin bana yazmadınız?" Öyle çabuk karar verdik ki yazmaya vakit kalmadı. Olga size sürpriz yapmak istedi. Stoltz Olga'ya baktı. Teyzesinin sözlerini Olga'nın yüzü doğrulamıyordu. Stoltz daha dikkatle baktı. Ama Olga'nın yüzünden hala bir şey anlayamıyor, bir türlü yerine gidemiyordu. Stoltz içinden bu kıza ne oldu diye düşündü. Eskiden ne düşündüğünü hemen anlardım. Şimdi ne kadar değişmiş. Yüksek sesle, ''Ne kadar büyümüşsünüz Olga Sergeyevna. Olgunlaşmışsınız. Sizi tanıyamıyorum. Görüşmeyeli 1 yıl bile olmadı. Neler yaptınız? Ne oldu size? Anlatsanıza.'' Olga tezgahtaki kumaşa bakarak, ''Anlatılacak bir şey yok.'' dedi. Stoltz yeni Olga'yı anlamaya çalışarak sordu. ''Müzik ne alemde?'' Olga kayıtsızca, ''2 aydır şarkı söylediğim yok. Oblomov nasıl? Hayatta mı? Size mektup yazıyor mu?'' Olga tepeden inme soru karşısında artık sırrını saklayamayacaktı. Fakat teyzesi imdadına yetişti. Mağazanın içerisinde yürüyerek ''Çok tuhaf'' dedi. ''Her gün bizi görmeye geliyordu. Birdenbire ortadan kayboldu. Yolculuğa çıkmaya hazırlanırken bir haber yolladım. Cevap gelmedi. Hasta olduğunu söylediler. Bir daha da görüşemedik.'' Stoltz manalı manalı Olga'ya bakarak sordu. ''Siz de bir haber alamadınız mı?'' Olga elle tutulan tek gözlüğüyle yoldan geçen bir arabaya bakarak sahiden hastalanmış dedi. Bak teyze, şu arabadakiler galiba bizim yol arkadaşları. Stoltz ısrar etti. Hayır, bana Ilya'nın hakkında haber verin. Ona ne yaptınız? Niçin birlikte gelmediniz? Olga, teyzem şimdi söyledi ya, dedi. Teyzesi şu sözleri ekledi. Korkunç derecede tembel bir adam. O kadar da çekingen ki eve 3-4 misafir geldi mi hemen kalkıp gidiyor. Düşünün bir kere. Bütün mevsim için operaya abone oldu. Operaların yarısına bile gelmedi. Rubini'ye bile gelmedi. Stoltz başını sallayıp içini çekti. Gelmeye nasıl karar verdiniz? Çok kalacak mısınız? Bu ani seyahat neden icap etti? Olga'ya doktor tavsiye etti. Petersburg'un havası fena gelmeye başlamıştı. Kışı başka bir yerde geçirelim dedik. Ama lise mi, başka bir yere mi gideceğiz daha bilmiyoruz. Stoltz Olga'nın gözlerinin içine bakarak, ''Evet Olga, bir hayli değişmişsiniz.'' dedi. İlinskiler Paris'te 6 ay kaldılar. Stoltz onları her gün bulur gezdirirdi. Tek görüştükleri insan da oydu. Olga günden güne iyileşiyordu. Dışarıdan bakılınca dalgınlıktan durgunluğa, kayıtsızlığa geçmiş görünüyordu. Ama içinde neler oluyordu, oğlu Allah bilir. Yavaş yavaş Stoltz da eskisi gibi ahbabı oldular. Fakat Stoltz kendisini eğlendirdiği zaman Olga eskisi gibi çocuk kahkahalarıyla gülmüyor, sadece gülümsüyordu. Gülemediğini canı sıkılıyordu sanki. Stoltz artık onun eğlendirecek çağda olmadığını anladı. Gülünecek bir şey söylediği zaman Olga hafifçe kaşlarını çatıyor, ona hiç gülümsemeden sessizce bakıyordu. Bu hafiflikten hoşlanmamış gibi görünüyordu. Yahut da Stoltz'un şakasını öyle ciddi bir soruyla karşılıyordu ki Stoltz boş ve havai konuşmasından utanıyordu. Olga'nın bu gevezeliklerden sıkıldığını görünce kadınlarla konuşmaktan çekindiği konulara girişmek zorunda kalıyordu. Olga'nın gözlerindeki bu merak ve hayret parıltısını doyurmak için, bu gözlerin onu bırakıp başka yerde bir cevap aramaması için zekasını işletmek, kafasını yormak gerekiyordu. Bir şeyi dikkatsizce izah ettiği zaman Olga birdenbire ciddileşiyor, soğuklaşıyor, kaşları çatılıyor, yüzüne sessiz fakat derin bir memnuniyetsizlik ifadesi geliyordu. O zaman Stoltz büyük bir kaygıya düşüyordu. Olga'nın gözlerine eski canlılığı ve gülümsemeyi getirebilmek için birkaç gün uğraşması, bütün hünerini kullanması gerekiyordu. Bazen evine bu savaştan yorulmuş olarak ya da bir başarı sevinciyle dönüyordu. Şaşılacak şey, ne kadar olgunlaşmış. Bir çocuk nasıl böyle gelişebilir? Kimden öğrenmiş bunları? Hayat dersini kimden almış, barondan mı? Ama o sıradan bir adamdır. Yapmacık cümlelerinden kimse bir şey öğrenemez. İlya'dan da bir şey öğrenmiş olamaz. Olga'yı bir türlü anlamıyordu. Her buluştukları zaman bakışlarını ihtiyatla, korkuyla incelemeye koyuluyordu. Çok defa büyük zorluklarla karşılaşıyor ve ancak bütün zekası, bilgisi, görgüsüyle Olga'nın sorularına, kuşkularına, isteklerine cevap vermeyi başarabiliyordu. Zekasının, görgüsünün yardımıyla bu kapalı ruhun dehlizlerine giriyor, orada her gün yeni bir şeyler seziyordu. Fakat kalbinde olup biteni açıkça göremiyor, hayattan ne istediğini anlayamıyordu. Olga, Stoltz'un hayatında ve işlerinde bir yer tutmaya başlıyordu. Kendisine çiçekler, kitaplar, notalar getirince içi rahat ediyor. Stoltz da dostuna oyalayacak şeyleri sağlamış olmanın ferahlığıyla kendi işine gidiyor, yeni bir örnek çiftliği, bir maden ocağını geziyor yahut salonlara gidip önemli kimselerle görüşüyor, Olga'ya yorgun argın dönüyordu. Piyanosunun yanına oturuyor, onun sesiyle dinleniyordu. Ama birdenbire Olga'nın yüzünde, gözlerinde ısrarla cevap isteyen sorular buluyordu. Yavaş yavaş iradesi dışında Olga'ya her gördüğünü, her yaptığını sebepleriyle anlatmak zorunda kalıyordu. Bazen Olga onun gördüklerini kendisi de görmek istiyordu. O zaman onunla aynı yere gidiyor, anlattığı binayı veya makineyi birlikte inceliyorlar, taşlarda, duvarlarda yazılı kitabeleri beraber okuyorlardı. Zamanla ve farkına varmaksızın Stoltz düşüncelerini, duygularını ona açmaya başlamıştı. Bir gün ansızın farkına vardı ki artık hayatta yalnız değildi ve bu bağlanma Olga'ya rastladığı gün başlamıştı. Onunla içinden geldiği gibi konuştu. Hayatında olan değişikliği, bulduğu bu yeni hazinenin değerini ortaya koydu. Hem kendi haline hem Olga'nın haline bir anlam vermeye çalıştı. Sonra Olga'nın gözlerinde hala bir soru kalıp kalmadığını, yüzünde rahat bir düşüncenin aydınlığı olup olmadığını, kendisini beğenip beğenmediğini anlamak için onu dikkatle süzüyordu. onu umduğu gibi bulursa evine gururla ve coşkun bir heyecanla dönüyor, gecenin büyük bir kısmını ertesi gününü hazırlamakla geçiriyordu. Göreceği en sıkıntılı iş bile kendisine büsbütün anlamsız gelmiyordu. Her şeyi bir zorunluluk olarak görmüyor, hayata daha derinden bağlanıyordu. Fikirler, görgüler, olaylar hafızasının arşivlerinde sessizce birikmiyor, geçen her günü parlak bir renge boyuyordu. Bakışlarındaki isteği ve hevesi görmeden ona hoşlanacağı yeni işler ve eşyalar getirdiği zaman Olga'nın solgun yüzüne ne sıcak bir aydınlık geliyordu. Olga'nın sevimli bir uysallıkla her sözünü, her bakışını kolayca anlaması Stoltz'u da mutlu ediyordu. Birbirlerine o kadar anlayışla bakıyorlardı ki Stoltz onun gözlerinde sorulmamış bir soru kalıp kalmadığını, Olga da onun söylenmedik bir söz bırakıp bırakmadığını, düşündüklerinin sonuna kadar kendisini açıp açmadığını sezebiliyordu. Acaba Stoltz kendini küçük görerek belirsiz, anlaşılması güç bir meseleyi ona söylemeden geçiyor muydu? İşte Olga en çok buna dikkat ediyordu. Konu ne kadar karışık, ne kadar önemliyse Olga'nın ilgisi o kadar sıcak, o kadar derin, o kadar muhabbetli oluyordu. Stoltz bazen kendi kendine, "Bu Olga, bu çocuk beni aşıyor, benden daha iyi düşünüyor," diyordu. Hiçbir şey onu Olga'dan daha fazla düşündürmeye zorlamamıştı. Baharda hep beraber İsviçre'ye gittiler. Daha Paris'teyken Stoltz, Olga'sız yaşayamayacağını anlamıştı. Buna karar verdikten sonra, Olga onsuz yaşayabilir mi, yaşayamaz mı diye düşünmeye başlamıştı. Bu soruya cevap vermek kolay değildi. Anlamak istediği şeye doğru yavaş yavaş, tedbirli, dikkatli adımlarla ilerliyor, sık sık kendini amacına yaklaşmış görüyordu. İnsanı aldatmayan bir belirti, bir bakış, bir kelime, bir sıkıntı veya bir sevinç, Olga'nın kaşlarında küçük bir kımıldama, bir iç çekme, bütün sırları çözecek, sevilip sevilmediğini anlayıverecekti. Şimdilik yüzünde okuduğu şey kendine karşı çocukça bir güvenmeydi. Bazen ona hiç kimseye bakmadığı gibi bakıyordu. Annesi olsa ona da öyle bakardı. Stoltz'un kendisiyle bu kadar meşgul olmasını bir iyilik, bir sevgi veya bir aşk belirtisi olarak değil, bir kardeş, bir baba, bir koca ilgisi olarak görüyordu. Bu da önemli, pek önemli bir şeydi. Onunla beraberken söylediği her söz, yaptığı her hareket o kadar rahat, o kadar içtendi ki hayatında Stoltz'un ne kadar etkisi olduğu hemen belli oluyordu. Stoltz bu etkinin farkındaydı. Olga bunu her an ortaya koyuyor, ona güvendiği kadar dünyada hiç kimseye güvenmediğini açıkça söylüyordu. Tabii Stoltz bundan gurur duyuyordu. Fakat bu gururu yaşlı, tecrübeli ve akıllı bir amca da pekala duyabilirdi. Baron bile zeki ve karakterli bir adam olsa aynı durumda olabilirdi. Acaba Stoltz'un etkisi aşktan mı geliyordu? Mesele buradaydı. Olga'nın ona bağlanışında aşkın verdiği bir güvenme, kadınları gaflet içinde bile mutlu eden o körü körüne bir kapılma mı vardı? Hayır, Olga pek bilinçliydi. Gerçi Stoltz ona bir düşüncesini anlatırken, ruhunu önüne sererken gözleri parlıyordu. Onu bakışıyla sarıp okşuyordu. Ama bu hali her zaman açıklanabilirdi. Hatta bunu bazen kendisi de Stoltz'a açıklıyordu. Aşkta ise beğenme bilinçsiz, körü körüne olur. Ve mutluluk bu bilinçsizlikten, bu körlükten doğar. Olga darıldığı zaman da ne için darıldığı hemen anlaşılırdı. Stoltz onda hiçbir ani taşkınlık, korkuyla karışık bir sevinç, sönük veya ateşli bir bakış görmüyordu. Görebildiği şey yalnız İtalya'ya gideceğini söylediği zaman Olga'nın yüzünde beliren bir üzüntüydü. Fakat bunu görüp de kalbi çarpmaya başladığı anda tekrar ortalığı sis kaplayıvermişti. Çünkü Olga safça ve açıkça şöyle demişti. "Ne yazık ki ben de sizinle gelemiyorum. O kadar isterdim ki. Ama siz bana anlatırsınız. Hem o kadar güzel anlatırsınız ki ben de gitmiş gibi olurum." Hiç saklanmadan söylenen bu arzu, sonra anlatış ustalığına edilen bu kuru iltifat bir aşk büyülenmesine yer bırakmıyordu. Stoltz en ince ayrıntıları toplayıp bir dantele örer gibi çalışır ve amacına doğru son adımını atacağı sırada ansızın Olga sakin, basit, hatta belki soğuk bir yüz takınırdı. Elinde örgüsüyle onu sessiz sessiz dinler, arada bir başını kaldırıp ona ilgilenmiş gibi bakardı. Bu kayıtsızlığı Stoltz'u bazen o kadar sinirlendirirdi ki bir gün okuduğu bir kitabı kaldırıp atmış, başka bir gün anlattığı bir şeyi yarıda bırakarak ayağa kalkmıştı. Bu hale düştüğü zamanlar tam çıkıp gideceği sıralarda Olga'nın kendisine hayretle bakan gözlerini görür, kendinden utanırdı. Yüzünde hiçbir şüphe, hiçbir bulanık gülümseme görmezdi. Hep kendi kendine sorardı. Acaba beni seviyor mu, sevmiyor mu? Seviyorsa niçin bu kadar çekingen, bu kadar ihtiyatlı? Sevmiyorsa niçin her sözüme uyuyor, hoşuma gitmeye çalışıyor? Paris'ten bir hafta için Londra'ya gidecekti. Tam hareket edeceği gün gidip Olga'ya haber verdi. Biraz telaş etseydi, rengi değişseydi mesela, bitecek, sır çözülecek ve mutluluk başlayacaktı. Olga hararetle elini sıktı ve sadece üzüldü. Yine umutlar boşa çıktı. Olga, siz yokken çok sıkılacağım. Kendimi şimdiden öksüz kalmış hissediyorum. Neredeyse ağlayacağım. Bak teyze, Andrei Ivanoviç bizi bırakıp gidiyor. Stoltz perişan oldu. Kendi kendine bir de teyzesini işe karıştırıyor, bir bu eksikti dedi. Gittiğime üzülüyor. Belki de seviyor beni. Fakat sevginin böylesi, bu kadar zaman, bu kadar gayret, bu kadar üstüne düşme pahasına çarşıdan her zaman satın alınabilir. Bir daha dönmeyeceğim. Olga, bu çocuk, olur şey değil. Bir zamanlar avucumun içindeyken, ne oluyor bu kıza? Uzun uzun düşünüyordu. Sahi ne oluyordu bu kıza? İşin püf noktası vardı ki Stoltz onu bilmiyordu. Olga, ilk aşk coşkunluğunu yaşamış, genç kızların gözleri kapalı atılış, kendini kaybediş çağını geçirmiş. Tabiatının el verdiği ölçüde kalp ağrıları geçmişti. Stoltz bunu bilseydi muammayı çözer, Olga'nın kendisini sevip sevmediğini anlar, yahut hiç değilse içinde olup bitenleri keşfetmenin niçin bu kadar güç olduğunu açıklayabilirdi. İsviçre'de turistlerin gittiği her yere gittiler ama sakin ve tenha köşeleri tercih ettiler. Kendi işleriyle o kadar meşguldüler ki, daha doğrusu Stoltz kendi işiyle o kadar meşguldü ki, yolculuk can sıkıyor, ikinci derecede kalıyordu. Stoltz Olga ile dağlara çıktı, uçurumlara, çağlayanlara baktı. Her manzaranın içinde ilk planda Olga vardı. Teyzeyi arabada bırakıp daracık patikalarda yürüdüler. Arkada kalan Stoltz tepeye varır varmaz Olga'nın nasıl durduğunu, nasıl nefes aldığını ve dönüp nasıl kendisine baktığını dikkatle süzerdi. Böyle bir yerde Olga'nın dönüp kendisine bakacağından, herkesten önce ona bakacağından artık emindi. Buraya kadar her şey yolunda gidiyor. Kalbine sıcaklık ve aydınlık doluyordu. Fakat Olga etrafına şöyle bir baktıktan sonra dalgın dalgın gözlerini bir noktaya dikiyor ve girdiği hayal aleminde Stoltz artık yok oluyordu. Bir kımıldama veya bir kelimeyle ona kendini hatırlatınca ürküyor ve bazen de bir çığlık koparıveriyordu. Stoltz yakında mı, uzakta mı, dünyada mı, değil mi bilmiyor, her şeyi unutuyordu. Ama o günün akşamı evde, pencerede veya balkonda onunla baş başa uzun uzun konuşacak, duyduklarını, düşündüklerini birer birer anlatacaktı. Konuşurken heyecanlanır, coşardı. Bir kelime aramak için durur, Stoltz kelimeyi bulunca hemen kullanır ve bu yardımı için ona bir bakışla teşekkür ederdi. Bazen de yorgun ve solgun bir koltuğa gömülür, hiç bıkmayan, yorulmayan gözleriyle Stoltz'a seni dinliyorum der gibi bakardı. Dinlerken hiç kımıldanmaz, bir şey söylemez ama hiçbir ayrıntıyı kaçırmazdı. Stoltz durduğu zaman o hala dinler, gözleri hala bir şeyler sorar ve Stoltz sessiz bakışlarından taze bir güç, yeni bir ilham alarak tekrar konuşmaya başlardı. Buraya kadar her şey iyi. Stoltz'un içine gene sıcaklık, aydınlık dolar, kalbi gene çarpmaya başlardı. Bütün hayatıyla Olga karşısındaymış, başka hiçbir isteği kalmamış, ondan ışık, ateş ve akıl alıyormuş gibi görünürdü. Fakat tam bu sırada o ayağa kalkar, yorulmuştur. Biraz önce sorularla dolu olan gözleri kendisine git der gibi bakar yahut karnı acıkmıştır. Büyük bir iştahla yemek yemeye başlardı. Bütün bunlara diyecek yoktu. Stoltz bir hayalperest değildi. Oblomov gibi fakat başka sebeplerle o da aşırı tutkular aramıyordu. Ama istiyordu ki sevgileri sakin sakin akmaya başlamazdan önce kaynaktan fışkırarak çıksın. Onu bir defa olsun kana kana içsinler. Sonra ömürlerinin sonuna kadar bu mutluluk kaynağının nereden çıktığını bilerek yaşasınlar. Stoltz telaştan, sabırsızlıktan ağlamaklı oluyor, adeta kanter içinde kalarak kendi kendine soruyordu. Beni seviyor mu, sevmiyor mu? Bu soru içini kemiriyor, bir alev gibi dağılıp genişliyor, elini kolunu bağlıyordu. Bu artık bir aşk meselesi değil, bir hayat meselesi olmuştu. Ruhunda başka hiçbir şey yer almıyordu. Bu 6 ay içinde kadınlarla olan ilişkilerinde evvelce o kadar hünerle kaçındığı bütün acıların, işkencelerin, sıkıntıların hepsini çekmişti. Düşüncesi, iradesi, sinirleri bu cendere içinde birkaç ay daha kalırsa kendi güçlü bünyesinin bile buna dayanamayacağını hissediyordu. bunca zaman yabancı kaldığı bazı şeyleri anlamış, ruhun tutkuyla savaşında ne kadar kuvvet harcadığını, insanın kalbinde ne derin ne onulmaz yaralar açıldığını, acıdan nasıl ağlandığını, hayatında bu mücadeleler içinde nasıl geçtiğini de görmüştü. Gururundan, kendine güveninden çok şeyler yitirmişti. Artık insanların birçok sebeplerden, mesela aşk yüzünden, kendilerini kaybetmeleriyle, çileden çıkmalarıyla alay edemiyordu. Korkmaya başlamıştı. Olmaz diyordu. Bu hale bir son vermeliyim. Ruhunun içini eskisi gibi görmeye çalışacağım. Ve yarın ya mutluluğa ereceğim ya alıp başıma gideceğim. Aynada kendine bakarak ilave etti. İnsan kılığından çıktım. Yeter artık. Dosdoğru amacına, yani Olga'ya gitti. Ya Olga ne haldeydi? Stoltz'un bu halini görmüyor muydu? Yoksa onu kayıtsızlıkla mı karşılıyordu? Görmemesine imkan yoktu. Ondan çok daha az zeki bir kadın, dostluk gayretini, şefkati, başka türlü hislerden ayırt edebilir. Cilve yaptığı da düşünülemezdi. Çünkü onda doğuştan bir gerçeklik duygusu, tabii bir dürüstlük vardı. Bu çeşit adiliklerin üstündeydi. Stoltz gibi bir adamın sürekli, coşkun ve bilinçli bağlılığından hoşlanması lazımdı. Elbette hoşlanacaktı. Bu bağlılık onun yaralanmış gururunu okşuyor, onu yavaş yavaş eski haline yükseltiyor, onurunu diriltiyordu. Fakat bu bağlılığın nereye varacağını biliyor muydu? Stoltz'un çözümleyici zekasıyla onun inatçı susması arasındaki savaş böyle devam edip gidemezdi. Bu savaşın boşa gitmeyeceğini, Stoltz'un bütün iradesiyle giriştiği bir savaşı er geç kazanacağını kestiremiyor muydu? Stoltz boş yere bu kadar emek, bu kadar zeka harcayamazdı. Olga'nın ilk aşkı, Oblomov'un hatırası silinip gidecek miydi? Olga kendi ruhunu pek anlayamıyordu. Duyguları oldukça karışıktı. Bütün bunları eviriyor, çeviriyor, kendi kendisiyle cenkleşiyor, bu bulanık durumdan kurtulmaya çalışıyordu. Hep kararsızlık içinde kalamazdı. Günün birinde bu savaş, bu gizli duygular kelimelere dökülecekti. O zaman Olga geçmişi hakkında ne söyleyecek? Eski hale ve Stoltz için duyduğu hislere ne ad verecekti? Eğer Stoltz'u seviyorsa ilk aşkı ne oluyordu? Bir kadın cilvesi mi? Bir oyun mu? Yoksa daha kötü bir şey mi? Bu düşünceyle yüzü kızarıyor, içini ateş sarıyordu. Kendine bu kadar ağır bir suçu yükleyemiyordu. Peki ama bu ilk aşk gerçek ve temiz bir aşksa, Stoltz'a karşı durumu neydi? Onunla oynuyor, onu aldatıyor muydu? İnce hesaplarla onu evlenmeye sürükleyip çocukça macerasının izlerini silmek mi istiyordu? Bu düşünceyle bile büsbütün korkuya düşüyor, soğuk terler döküyordu. Peki bu bir oyun, bir aldatma, bir ince hesap değilse yeni bir aşk mıydı? Bunu da aklı almıyordu. Bir aşktan 7-8 ay sonra yeni bir aşk. Buna kim inanırdı? Söyleyecek olsa hayretle, belki de nefretle karşılanmaz mıydı?